Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize devam eden vize kriziyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile süren vize krizinin çözüleceğine ilişkin bir işaret var mı?
Evet, var işaretler. Hiç hesaplı olmayan bir kriz. Yani Türkiye'de gündem gerçekten baş döndürücü bir biçimde değişiyor. Geçen hafta sizinle konuşurken belediye başkanları, AK Parti içindeki gerilim, onların istifaları, Cumhurbaşkanı'nın sözlerini konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde hiç uygulamadığı bir yaptırımı Türkiye'ye uygulamasını konuşuyoruz. Vize kısıtlaması, ambargosu veya askıya alınması vize hizmetlerinin, böyle söylüyor çünkü Büyükelçi. Evet, bir çözüm için bir umut doğdu görünüyor. Çok sert açıklamalar vardı aslında ilk başta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açıklamasında biraz ortadan konuşmayı tercih etti. Belki de durumu anlamaya çalıştı. İkinci açıklamasında doğrudan Büyükelçiyi hedef aldı. Türkiye'deki temsilcisi olarak görmüyoruz Amerika'nın, dedi Büyükelçi Bas için. Ardından yani basın özellikle kendisinin böyle bir inisiyatif kullandığını söyledi. Bu çok tartışma yarattı tabii, Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Hatta onu burada temsilcisi olarak görmüyoruz deyince istenmeyen adam ilan etmenin aslında fiili bir durumu gibi de algılandı. Sonrasında yapılan açıklamalarda bir ton düşüklüğünü gördük. Başbakan biz iyi niyetle çözüm için çalışıyoruz diye bir açıklama yaptı. Amerika'dan yapılan açıklamalar özellikle Savunma Bakanlığı tarafında Türkiye ile işbirliğimiz devam ediyor biçimindeydi. John Bass bir basın toplantısı düzenledi. Biz çözüm için çalışıyoruz gibi cümleleri kullandı. Ve sonrasında da Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'deki temsilcisi olarak görmüyoruz dediği Amerika'nın John Bass Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yani temsilci olarak kabul edildi bir anlamda. Müsteşarlık konuştu. Akşamında hemen Dışişleri Bakanı Tillerson'la Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi oldu ki o saate kadar bu görüşme gerçekleşememişti. Yani Amerika bir şekilde kendisini geride tutmuştu ve bu da aslında çözüm sürecine girdiğini gösteriyor meselenin. Bir heyetin gelmesi bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Adli, idari, güvenlik konularında uzman bir heyet muhtemelen gelecek. Türkiye'deki bu adli süreci onlar kontrol edecekler. Bir yardımlaşma da olacak. Muhtemelen Türkiye o tutuklanan konsolosluk çalışanı ile ilgili elindeki bilgileri, belgeleri o heyetle paylaşacak. Sonrasında da süreci göreceğiz. Ya Amerikalılar ikna olacaklar meseleden, ya Türkiye bu adli süreçle ilgili başka bir adım atacak. Ama en azından diyaloğun başladığını görüyoruz. 48 saatlik bir suskunluk ve zirve yapan gerilimin sonrasında.
Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bu vize olayının 50 milyon liraya mal olduğu veya mal olacağı şeklinde bir açıklaması vardı. Bu kriz kısa sürede biterse, bir hafta, iki hafta içerisinde, bunun gerçekten böyle büyük bir maliyeti olur mu?
Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir hesap yapıyor. Bu kriz gecesi artan dolar fiyatları, gerçekten döviz çok fazla yükseldi. Asya borsaları açılmıştı o saatte. Türkiye'de kapalıydı, Amerika'da tatildi zaten. Çok ciddi yükselmişti. Sonra biraz geriye geldi. Borsada bir düşüş oldu. O hesabı yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Faizlerde küçük bir sıçrama oldu. Onun da hesabını yapıyor. İşte iş adamlarının kaybı, diğerleri şu bu falan alt alta üst üste koyup 50 milyar gibi bir fatura çıkartıyor. Elbette o faturanın biraz tahmini olduğunu söylememiz lazım. Sonrasında çünkü Cumhuriyet Halk Partisi onu 63 milyara çıkardı. Ancak gelinen noktada şunu söyleyebiliriz. En azından dövizde bu çözüm umudu üzerine bir geriye gidiş oldu. Borsada küçük bir toparlanma oldu. Eğer beklendiği gibi çözüm yolunda ilerlerse süreç, bu kadar büyük bir maliyetin olacağı söylenemez elbette. Çünkü eski rakamlara geri dönüş söz konusu şu sıralarda.
Yavuz Bey, Amerikan vize krizinin İdlib'deki operasyonla bağlantısını kuranlar var. Buradan İdlib konusuna geçersek.
İdlib'le ilgili bir durum mudur bu? Bu konuda resmi bir açıklama yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililerle konuşanlar, off the record yapılan konuşmalarda bu meselenin İdlib'le bir bağlantısı olmadığını söylüyorlar. Ama Amerika ile Türkiye arasında gerçekten son dönemde çok ciddi gerilim olduğunu hesap edelim. Taraftaysa Türkiye'nin Rusya'yla çok yakın bir ilişkisi var. Tek başına İdlib olarak bakmayalım. S-400 meselesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Kongre'de çok ciddi sorun haline getirildiği konusu konuşuluyor. Amerika'nın eski yöneticileri, Dışişleri Bakanlığı'nın eski yardımcısı Gordon Bakanlığı'nın açıklamaları var. Bir makalesinde Türkiye'nin bir Orta Doğu ülkesi olduğunu söylüyor ve artık Amerikan çıkarlarıyla Türkiye çıkarlarının kesiştiğini, bundan sonra da gerilimin bir kısır döngüye gireceğini söylüyor. Bir Türkiye tarafından Amerika'ya bir güvensizlik, Amerika tarafından Türkiye'ye karşı da bir öngörülemezlik durumu söz konusu. Ve işte bütün bunlar bir araya getirildiğinde, tam da İdlib operasyonu başladığında bu karar açıklanınca, acaba İdlib mi sorusu Türkiye'de çok kişi tarafından soruldu. Ama dediğim gibi resmi olarak ya da gayri resmi olarak off the record görüşmelerde doğrudan İdlib'e bağlayan bir süreç olmadı. Onu bir kere altını çizmemiz lazım. İdlib meselesine gelince, zaten Astana'da bir karar alınmıştı. Çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili bir karar alınmıştı. Bu karar çerçevesinde düğmeye basıldı. Türkiye İdlib'de o çatışmasızlık bölgesinde bir gözlemci grup gönderiyor. Elbette bunlar bir takım saldırılara karşı da hazırlıklı olacaklar. Orada komandolar yer alacak. Özel kuvvetler yer seçimi için önden zaten Suriye topraklarına girdiler. 500 civarında bir askerden bahsediliyor ama bu sayının artacağına ilişkin tahminler de var. Savunma Bakanı'nın bir açıklaması var. Ne zaman bitecek bu görev diye. Bu görevin çok kısa sürede bitmesini beklemediklerini anlıyoruz açıklamasından. Allah bilir diyor çünkü Türk Savunma Bakanı. Devamına baktığınızda tabii Türkiye'nin orada iki amacı var. Bir, İdlib'e Rusya'nın, Suriye resmi yönetiminin, rejimin yapacağı müdahalelerle o bölgeden, Halep'ten çünkü insanlar İdlib'e göçmüşlerdi, İdlib'den de Türkiye'ye gelebilirler endişesi. Bu sayının milyonları bulabileceğine ilişkin bir endişe söz konusuydu. Hem bunu önlemeye çalışıyor Türkiye, hem içeride terörist olarak kabul edilen gruplar var. O grupların etkinliğini kırmaya çalışıyor. Tabii aynı zamanda PYD'nin Türkiye sınırında bir koridor oluşturmasına da engel olmayı istiyor. Çünkü İdlib operasyonuyla birlikte PYD'nin Akdeniz'e en yakın kontrol ettiği bölge Afrin. Afrin'i adeta bir çembere almış olacak Türkiye. Bir tarafta Fırat Kalkanı, bir tarafta İdlib'deki gözlemci kontrol grupları, askerleri olacak. Bu da tabii Türkiye'nin aslında en önem verdiği konu. Sık sık da tekrarlıyor ve diyor ki ben sınırda bir terörist devlet kuruluşuna izin vermeyeceğim. Bu neye mal olursa olsun. Zaten Amerika ile geriliminde en temel unsuru bu. İdlib operasyonuyla birlikte o koridorun oluşmasına fiili olarak engel olmak için çok önemli bir adım attığını da düşünüyor Ankara.
Bu İdlib operasyonuyla Türkiye ile Suriye hükümeti, Esad hükümeti arasında da bir yakınlaşma, bir buzları kırma söz konusu olabilir mi, olacak mı?
Aslında dolaylı olarak var. Rusya'nın etkisiyle Suriye, Türkiye'nin o bölgeye müdahalesini kabul etmiş oldu. Yani rejim askerleriyle Türk askerlerinin arasında Rusya kuvvetleri olacak. Öyle bir planlama yapılmış gözlemci çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili olarak. Elbette Suriye'nin zımmi de olsa bir kararıyla Türkiye oraya girmiş oluyor. Herhangi bir sesi çıkmıyor bu konuyla ilgili. Türkiye'nin de en baştaki Suriye politikasından çok çok çok farklı bir noktaya geldiğini söylememiz lazım. Çünkü en başta Esad'ın devrilmesi bir numaralı hedefiydi Türkiye'nin. Şimdi bir numaralı hedefi Esad'ın devrilmesi değil, Suriye'nin bölünmemesi. PYD'nin orada kendisine bir devlet kurmak için fırsat yakalamaması. Yani hayat değişti, köprülerin altından çok sular geçti. Ama Esad hala, hükümet açısından kitabı biçiminde söylersek Esed, hala Esad olmuş değil. Yani Esad'a bir sıcak mesaj, resmi bir görüşme veya bir buna ilişkin girişim veya o taraftan gelecek bir girişime sıcak bakma, buna bir işaret görmüyoruz hala Ankara'da. Geçtiğimiz günlerde Astana'da yapılan zirveye devlet başkanları da katılmıştı. Esad'la Cumhurbaşkanı'nın orada görüştüğüne ilişkin bir iddia da ortaya atılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı bunu sert bir biçimde eleştirdi. Hala hükümet açıklamalarında yüz binlerce insanın katili Esad'ın gitmesi gerektiği biçiminde sözleri duyuyoruz. Ama stratejik olarak Türkiye'nin hedefi artık Esad'ın gitmesi mi, yoksa PYD'nin o bölgede etkinliğinin kırılması mı derseniz, birinci hedef Esad'ın gitmesi değil. Bu net.
Biraz önce siz de başta söz ettiniz, geçen hafta başka bir şey konuşuyorduk ki o da Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanlarının durumuydu. Sizce gündem değişti mi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde? Metal yorgunluğu operasyonları erteleniyor mu?
Ben bunun durduğunu düşünmüyorum. Oradan gelen haberler de bu şekilde. Ama kriz bir şekilde, ya kriz demeyelim isterseniz bunu, ama bu gerilim, AK Parti içindeki belediye başkanları gerilimi bir şekilde beklemeye alındı. Bir buzdolabına konuldu. Çok kısa bir süre için gibi görünüyor. Çünkü genelde AK Parti'yi çok yakın izleyen yorumcuların verdiği bilgiler, kulislerden verdiği bilgiler, Cumhurbaşkanı'nın Melik Gökçek'le yaptığı konuşmada çok geç kalmadan bu meseleyi bitir biçiminde bir tavsiyede bulunduğu. O çok geç kalmanın ne kadar bir süreye tekabül ettiğini bilmiyoruz. Ancak Melik Gökçek'in 2019 seçimlerine kadar belediye başkanlığı koltuğunda oturmayacağına ilişkin bir işaret alıyoruz. Bu arada tabii Melik Gökçek özellikle sosyal medyada, Twitter'da çok etkili bir isimdi. Son dönemde o görüşmeden sonra diyelim daha doğrusu, Twitter'ı sadece Ankara'nın etkinliklerini tanıtmak için kullanıyor. Herhangi bir polemiğe girmiyor. Uluslararası krizlerde en önde gider ve orada çok etkili kullanırdı sosyal medyayı. Bu meseleleri görmezden geliyor. Takipçileri çok tahrik ediyorlar. Gazetelerde şaka yollu tahrikler söz konusu. Ama Melih Gökçe'ye belli ki sosyal medya yasaklanmış. O görüşmeden bunu anlıyoruz. Devamında koltuğunu bırakacak mı? Bırakırsa nasıl bir formülle AK Parti'ye devam edecek? Milletvekili olarak mı? Genel başkan danışmanı olarak mı? Buna ilişkin formüller üzerinde de konuşuluyor. Onu bıraktığı zaman göreceğiz ama o zamanlama henüz Ankara açısından net değil. Diğer belediye başkanlıkları için de benzer durumlar söz konusu. Mesela Bursa Belediye Başkanı'nın Sırbistan'a birlikte gitmesi bekleniyordu. O seyahati Bursa Belediye Başkanı'nı almadı. Heyetteydi, çıkardı. Bu onun istifa edeceği manasını taşıyor diyenlerin sayısı hiç de az değil. Yani önümüzdeki hafta, sonraki hafta belediye başkanlarıyla ilgili 1, 2, 3 istifa haberini alırsak şaşırmayacağız. Ama bunun dışında teşkilatla ilgili süreç zaten devam ediyor. Hem il başkanlarıyla ilgili hem ilçe başkanlarıyla ilgili o metal yorgunluğu dediği Cumhurbaşkanı'nın sürecin teşkilatta daha hızlı yürüdüğünü görüyoruz. Ama belediye başkanları kısmı biliyorsunuz kamuoyunda çok etkiliyor ve tartışma yaratıyor. Bir de çok önemli isimler. Aynı zamanda seçimle gelmiş isimler. Bunlar bir tartışmayı bir ton yukarıya çıkardığı için belli ki bir frene basıldı. Ama o çok uzun süreceğini zannetmiyorum. O frende ayağın çok uzun duracağını tahmin etmiyorum.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.